Ayrım 6. 12. Bölüm. Akşam 6'da Sofya'ya dönmüştük. Hiç zaman kaybetmeden Doktor Milan Kuriç'e telefon ettim. Ertesi gün öğleden sonraya kadar Plovdiv'de vizitede olacakmış. Karısı biraz İngilizce konuşuyordu. Kim olduğumu ve ertesi gün akşama doğru kocasını ziyaret edeceğimi anlattım. Milan Kuriç'le karşılaşmanın benim için çok önemli olduğunu da ekledim. Kadın birkaç saniyelik bir tereddütten sonra adresi verdi. Hatta yolu biraz tarif de etti. Telefonu kapadım. Bir sonraki durağımı İstanbul'u düşünmeye başladım. Max Böhm'ün bana verdiği zarfta bir Sofya İstanbul tren biletiyle bir de tren tarifesi vardı. Her gece 11 sıralarında Türkiye'ye bir tren kalkıyordu. İsviçreli her şeyi hazırlamıştı. Birkaç dakika boyunca onu düşündüm. Bana onun hakkında bilgi verebilecek birini tanıyordum. Nelly Bresler. Ne de olsa beni Böhm'e gönderen oydu. Telefonu kaldırdım. Fransa'daki analığımın numarasını çevirdim. 10 kadar denemeden sonra başarılı olabildim. Uzaktaki zil sesini, sonra da Nelly'nin daha da uzaktan gelen sert sesini duydum. Alo? Ben Louis, dedim soğukça. Louis, benim küçük Louis'im. Nerelerdesiniz? O yapmacık, dost, tatlı sesi duyar duymaz cildimin altından sinirlerimin gerildiğini hissettim. Bulgaristan'da. Bulgaristan'da. Orada ne yapıyorsunuz? Max Böhm için çalışıyorum. Zavallı Max. Yeni öğrendim. Gittiğinizi sanmıyordum. Böhm bir iş için para verdi. Ben de sözüme sadık kaldım. Ölümünden sonra da olsa. Bize haber verebilirdiniz. Bana haber vermesi gereken sendin Nelly. Parantez içinde ben Nelly ile senli benli konuşuyor, o ise bana siz demek için çırpınıyordu. Max Böhm kimdi? Bana önereceği görev konusunda neler biliyordun? Benim küçük Louis'im, sesinizin tonu beni ürkütüyor. Max Böhm sıradan bir kuş bilimciydi. Birbirimizi bir kuş bilim kongresinde tanıdık. George'un bu konularla ilgilendiğini bilirsin. Max bize pek sevimli geldi. Üstelik çok da seyahat etmişti. Aynı ülkelerde bulunduk ve... Mesela Orta Afrika Cumhuriyeti gibi mi? Nelly bir an durakladı. Sonra daha alçak bir sesle cevap verdi. Orta Afrika Cumhuriyeti gibi. Evet. Bana vereceği görev konusunda ne biliyordun? Hemen hemen hiç. Geçen Mayıs'ta Max bize dış ülkelerde gerçekleştirilecek kısa bir görev olduğu için bir öğrenci aradığını yazmıştı. Biz de doğal olarak seni düşündük. Bu görevin leyleklerle ilgili olduğunu biliyor muydun? Böyle bir şey hatırlar gibiyim. Bu görevin tehlikeli olabileceğini biliyor muydun? Tehlikeli mi? Aman tanrım, hayır. Yön değiştirdim. Max Böhm hakkında ailesi, geçmişi hakkında ne biliyorsun? Hiç. Max çok içine kapanık bir adamdı. Sana karısından söz etmiş miydi? Hatta bazı hışırtılar duyuldu. Çok az, dedi Nelly boğuk bir sesle. Hiç oğlundan bahsetti mi? Oğlundan mı? Oğlu olduğunu bile bilmiyordum. Sorularınızı anlamakta güçlük çekiyorum Louis. Daha da yoğunlaşan hışırtılar. Haykırdım. Son bir soru Nelly. Max Böhm'ün kalp nakli yaptırdığını biliyor muydun? Hayır. Parantez içinde Nelly'nin sesi titriyordu. Tek bildiğim kalbinden rahatsız olduğuydu. Enfarktüsten öldü değil mi? Louis, yolculuğunuzun bir anlamı kalmadı. Her şey bitti. Hayır Nelly, tam tersine. Her şey yeni başlıyor. Seni daha sonra ararım. Louis, benim küçük Louis'im. Ne zaman dönüyorsunuz? Hışırtılar yeniden başladı. Bilmiyorum Nelly. George'su öp. Kendine de iyi bak. Telefonu kapadım. Analığım her konuşmamdaki gibi yine sarsılmıştı. Nelly hiçbir şey bilmiyordu. Kuşkusuz, Breslerler namussuz olmayacak kadar zengindi. Saat 8 olmuştu. Hızla Harv Dumas'a bir faks yazıp o gün öğrendiğim korkutucu bilgileri ilettim. Mesajın sonuna da Max Böhm'ün geçmişi hakkında kendi soruşturmamı yürüteceğimi yazdım. O akşam Marcel beni ve Yeta'yı bir restorana götürmeye karar vermişti. Geçirdiğimiz saatlerden sonra oldukça tuhaf bir fikir. Ne var ki Manius ayrılıkların adamıydı. Üstelik biraz gevşemeye ihtiyacımız olduğuna inanıyordu. Restoran Ruski Bulvarı'nın üzerindeydi. Marcel, maître d'hôtel rolünü üstlenip kapıdaki karşılayıcıya beyaz ve kirli bir smokin ceketi giymişti. Terasta oturmanın mümkün olup olmayacağını sordu. Adam başını sallayarak onayladı, merdiveni gösterdi. Teras birinci kattaydı. Geniş bulvara hakim, açık pencereli, büyük bir salondu burası. Buraya kadar gelmeyi beceren kokular beni ihtiyata davet ediyordu. Kızarmış et, sosis, füme domuz. Yerleştik. Dekora bir göz attım. Ahşap benzeri doğramalar, kahverengi bir halı, bakır avizeler. Alçak sesle konuşan aileler sadece loş bir köşeden yüksek sesler geliyordu. Yerel vodka, Arki'nin ölçüsünü kaçırmış bir grup Bulgar. Marcel bilgiç bir tavırla Yeta'nın ısmarlayacaklarını belirlerken ben de İngilizceye çevrilmiş menüyü elime aldım. Göz ucuyla onları izliyordum. Uzun sakalı ve sivri kellesiyle Marcel'i dimdik oturmuş, çevresine korku dolu gözlerle bakan Yeta'yı, küçük kemirgen suratı dağınık gri saçlarının arasından güvensizce bakıyordu. Bu iki kuşu bir araya getiren bağları tahmin edemiyordum. Dün akşamdan beri tek bir kelime bile etmemişti Romney. Garson geldi. Güçlükler de hemen başladı. Ne salata kalmıştı, ne de patlıcan ezmesi. Hatta ne de turşiya, parantez içinde sebze yemeği. Hele balık, hiç. Sabrım taşmak üzereyken garsona mutfakta ne olduğunu sordum. Sadece et, dedi Bulgarca, dudağında tatsız bir tebessümle. O zaman bonfilenin yanındaki garnitürde yeşil bezelye ve patates karar kıldım. Eti istemediğimi tekrar tekrar söyledim. Marcel bana iştahsızlığım konusunda bir fırça çekti. Kesin psikolojik saptamalarda bulundu. Yarım saat kadar sonra ısmarladığım sebzeler geldi. Yanında da neredeyse hiç pişirilmemiş kanlı bir et parçası. Birden midem kalktı. Garsonun yakasına yapışıp tabağı hemen götürmesini söyledim. Adam debelendi. Tabaklar uçtu, bardaklar kırıldı. Garson küfretti, sonra o da yakama yapıştı. Ayağa kalkmış, dövüşmeye hazırlanıyorduk ki Marcel aramıza girmeyi başardı. Garson hakaretler ederek tabağı götürürken köşedekiler kadehlerini kaldırıp beni cesaretlendirmeye çalıştılar. Çılgın gibiydim. Tepeden tırnağa titriyordum. Gömleğimi düzelttim, sakinleşmek için balkona çıktım. Şimdi Sofya'yı serinlik sarıyordu. Balkon, Ulusal Meclis'in bulunduğu Narodno Sabranje Meydanı'na hakimdi. Bulunduğum yerden yavaş yavaş ışıklanan kentin büyük bir bölümünü görebiliyordum. Sofya bir vadinin dibine kurulmuştur. Akşam olduğunda çevresindeki dağlar yumuşak bir maviye bürünür. Tam tersine kırmızı, kahverengi olan kent bütün dikkatleri kendi üzerinde toplar gibidir. Kırmızıya çalan binalarıyla ve kireçli duvarlarıyla dikilmiş, sıkıntılı, masalımsı Sofya bana Balkanların yüreğinde bir gurur kenti gibi görünür. Doğu ülkelerinin sefaleti klişeleriyle hiç de uyuşmayan canlılığı ve çeşitliliği beni şaşırtıyordu. Kuşkusuz Sofya'da gri binalar, kalabalık benzin istasyonları, boş dükkanlar konusunda payına düşeni almıştı. Ama aynı zamanda açık ve havadar, şirin ve çılgın bir yerdi. İnsanı hazırlıksız yakalayan rölyefi, turuncu tramvayları, renkli dükkanları, kente, gösterilerin kahkaha ile korku arasında gidip geldiği tuhaf bir Luna Park görüntüsü kazandırıyordu. Marcel terasta yanıma geldi. ''Daha iyi misin şimdi?'' diye sordu omzuma vurarak. ''İyiyim.'' Asabi bir kahkaha attı. ''Çingene restoranımı seninle ortak kurmayı düşünemiyorum.'' ''Özür dilerim Marcel.'' dedim. ''Seni uyarmam gerekirdi. Küçük bir parça bonfile bile kaçmam için yeterlidir.'' ''Vejetaryen misin?'' ''Öyle de denebilir.'' ''Önemli değil.'' Parantez içinde gözlerini ışıklandırılmış kentin üzerinde gezdirip tekrarladı. ''Önemli değil. Ben de fazla aç değildim. Bu restorana gelmek iyi bir fikir değildi.'' Birkaç saniye sustu. ''Rayko dostumdu Louis. Gerçek ve sevecen bir dost. Ormanı herkesten daha iyi tanıyan, her bitkinin yerini bilen harika bir gençti. O Nikoliçlerin beyniydi. hasat sırasında bütün görev ondaydı. Öyleyse nasıl oldu da Rayko'yu 6 aydır görmedin? Neden kimse sana öldüğünü bildirmedi? Geçen bahar Arnavutluk'taydım. Orada korkunç bir açlık baş gösterdi. Fransız yetkilileri harekete geçirmeye çalışıyorum. Marin ve ötekilerine gelince bana neden haber versinler ki? Dehşet içindeydiler. Hem üstelik sonuçta ben de bir gaceyim. Rayko'nun ölüm konusunda senin fikrin ne? Marcel omuz silkti. Sanki düşüncelerini toparlamak istermiş gibi bir süre bekledi. Bir açıklamam yok. Romların dünyası şiddet dünyasıdır. Her şeyden önce kendi aralarında. Kolayca bıçak çekerler. Yumruk atmalarıysa daha da kolaydır. Küçük haydutlar gibi yaşarlar. Ama en korkunç şiddet dışarıdan gelir. Gacelerin şiddeti. Bıkmayan, aman vermeyen, onları her yerde sıkıştıran, yüzyıllardan beri peşlerini bırakmayan bir şiddet. Bulgaristan'ın, Yugoslavya'nın, Türkiye'nin, büyük kentlerinin yakınlarında o kadar çok teneke mahallesi gördüm ki, sonu olmayan bir ırkçılığa karşı korunmaya çalışan, işsiz ve geleceksiz ailelerin yaşadığı, çamurun içinde birbirine dayanarak ayakta durmaya çalışan barakalar. Bazen saldırılar şiddetle, dolaysız gelir. Başka zamanlardaysa daha gelişmiş yöntemler kullanılır. Yasalardan ve yasal önlemlerden söz ediyorum. Ne var ki sonuç hep aynıdır. Romlar dışarı. Tanık olduğum bütün polisli, buldozerli, yangınlı mahalle tahliyelerini bir bilsen, bir de baraka kalıntılarında, araba yangınlarında ölen çocukları gördüm Louis. Romlar vebadır. Lanetlenecek bir hastalıktır. Tamam öyleyse. Rayko'ya ne oldu? Gerçekten bilmiyorum. Belki de ırkçı bir cinayettir. Ya da Romları bölgeden kovmak için bir uyarı. Hatta bütün suçu onların üzerine yıkmak için bir strateji. Ne olursa olsun, Rayko pis bir öykünün masum kurbanı oldu. Bütün bilgileri kaydettim. Belki de bu pis öykünün Max Böhm ve sırları ile bir ilgisi yoktu. Konuyu değiştirdim. Tek dünya hakkında ne düşünüyorsun? Geto'daki doktorlar mı? Kusursuzdular, anlayışlı ve fedakar. İlk kez Bulgaristan Romlarına gerçek bir yardım yapılmıştı. Marcel bana döndü. İyi de senin Louis, bütün bu olayların içinde senin yerin ne? Marin'le konuşurken anlattığın ciddi şey de ne? Hem leylekler bu işte ne arıyor? Ben de bir şey bilmiyorum. Senden sakladığım bir şey var Marcel. Bana leylekleri izlemem için para veren Max Böhm'dü. Adam arada öldü. Onun ölümünden beri de esrar perdesi daha da yayılıyor. Sana daha fazlasını söyleyemeyeceğim ama emin olduğum tek bir şey var. O da kuş bilimcinin kirli işlere bulaştığı. Öyleyse işi neden kabul ettin? Beni her türlü entelektüel meşgaleden uzak tutan zorlu bir eğitim döneminden çıktım. 10 yıl boyunca hiçbir şey yaşamadım. Hiçbir şey görmedim. İnsanın içinde korkunç bir boşluk. Kafasını duvarlara vurduracak bir yaşama açlığı bırakan bu kandırmacaya bir son vermek istedim. Bu benim için bir tutku gibiydi. İhtiyar Max bana Avrupa'yı, Orta Doğu'yu, Afrika'yı gezip leylekleri izlememi önerdiğinde bir an bile tereddüt etmedim. Yita yanımıza geldi. Sabırsızlanıyordu. Garson ona hizmet etmemekte direniyordu. Sonunda hiçbirimiz bir şey yiyemedi. Karanlık da gök koyu yönünden derinlikler açıyordu. Dönelim, dedi Marcel. Fırtına geliyor. Odam kişiliksiz, ışığım güçsüzdü. Yağmur yağmak zahmetine katlanmazken dışarıda gök gürlüyordu. Hava boğucu olmasına rağmen odada klima yoktu. Böyle bir ısı şaşırtıcıydı. Başından beri Doğu ülkelerini ölümcül bir soğukta yeterince ısıtılmamış mekanlarda kürk şapkalar olarak düşünmüştüm. 10.30'da Argos verilerini kontrol ettim. Sliven'deki ilk 2 leylek çoktan Boğaziçi Köprüsü'nün yolunu tutmuştu bile. Kayıtlar her ikisinin de akşam 6:15 sıralarında Türk sınırı yakınındaki Svilengrad'a indiklerini gösteriyordu. Bu akşam Sliven'e bir leylek daha gelmişti. Ötekiler de peşinden gelecekti kuşkusuz. Öteki rotayı, batı güzergahını da inceledim. İspanya ve Fas yolunu seçen 8 leyleği. Çoğu Cebeli Tarık Boğazı'nı aşmış, sahraya doğru uçuyorlardı. Fırtına hala dinmemişti. Yatağıma uzandım, ışığı söndürüp başucu lambamı yaktım. İşte ancak o zaman Rayko'nun defterini açtım. Leyleğe düzülmüş gerçek bir metiye, Rayko her şeyi kaydetmişti. Kuşların geçişi, yuva sayısı, yavru sayısı, kazalar, ortalamaları hesaplıyor, bunlardan sistemler çıkarmaya çalışıyordu. Defteri Max Böhm'ün çok hoşuna gidecek sütunlarla, sayılarla doluydu. Defterin kenarına yetersiz bir İngilizce ile kendi görüşlerini yazıyordu. Ciddi, dostça, esprili görüşler. Sliven'de yuva kuran çiftlere isimler takmış, defterin sonundaki bölüme de isimlerin nedenlerini sıralamıştı. Yosundan bir örtünün üzerine yuvalanan gümüş külleri, erkeğinin asimetrik bir gagaya sahip olduğu çekici gagaları, güneş kızarıp batarken konan kızıl baharları işte böyle tanıdım. Rayko gördüklerini teknik şemalarla ve anatomik incelemelerle de süslüyordu. Diğer krokilerde ise çeşitli halka şekilleri çiziliydi. Fransız, Alman, Hollanda bilezikleri. Bir de tabii Böhm'ünkiler. Rayko her çizimin yanına tarihini ve görüldüğü yeri yazmıştı. Bir ayrıntı dikkatimi çekti. Çift halkalı leylekler iki değişik halka modeli taşıyorlardı. Doğum tarihlerini gösteren halka inceydi. Tek bir parçadan oluşuyordu. Böhm'ün daha sonra taktığı ise daha kalındı. Bir kıskaç gibi açılıyordu. Gidip fotoğrafları buldum. Kuşların bacaklarını inceledim. Rayko doğru görmüştü. Halkalar aynı değildi. Bu ayrıntının üzerinde düşündüm. Öte yandan halkaların üzerindeki yazılarda hiçbir farklılık yoktu. Tarih ve takıldıkları yer. Hepsi bu kadar. Dışarıda yağmur nihayet yağmaya karar vermişti. Camları açtığımda serin hava içeri doldu. Uzakta Sofya, gümüş fırtınasına tutulmuş bir galaksi gibi ışıklarını yayıyordu. Okumaya devam ettim. Son sayfalar 1991 leyleklerine ayrılmıştı. Rayko'nun son ilkbaharı. Jora gibi Rayko'da Şubat ve Mart aylarında Böhm'ün leyleklerinin dönmediğinin farkına varmıştı. Jora gibi o da bunu kuşların yaralı ya da hasta olmalarına bağlamıştı. Rayko'nun bana söyleyecek başka bir şeyi yoktu. Notlarını okuyarak son günlerini izledim. 22 Nisan tarihli sayfa boştu. 13. Bölüm. Sabahın altısında Bulgar tarlalarının uzaktan söken şafağında ben otomobili kullanırken Marcel çoktan konferansına başlamıştı. Tarih boyunca çingenelerin göçebeliği daha çok gacelerin sonu gelmez ırkçılığının bir sonucu gibi görünüyor. Göçebe olarak kalmış çingeneler toplumun en yoksulları, en mutsuzlarıdır. Her baharda geniş ve sıcak bir evin hayalini kurarak yola düşerler. Aynı zamanda asıl çelişki de buradadır. Bu göçebelik çingene kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yerleşik Romlar bile düzenli olarak seyahat ederler. Erkekler karılarıyla böyle tanışır, aileler böyle birleşir. Bir gelenek, fiziki yer değişikliğinin de ötesinde bir yaşantı biçimi, bir ruh halidir. Bir Rom'un evi hep kocaman bir çadır gibidir. Toplumsal hayatın temeli olan eşyanın, yerleşimin, süslerin, araba içini hatırlattığı büyük bir odadır. Yatağı arkada uyuyordu. Ağustos'un 31'ine gelmiştik. Bulgaristan'da topu topu 16 saatim kalmıştı. Marin'le bir daha görüşüp sorular sormak, bir de 23 ve 24 Nisan 1991 tarihli yerel gazetelere bakmak için Sliven'e gitmeyi kafama koymuştum. Polis dosyayı rafa kaldırmış olsa da gazeteciler bazı ilginç ayrıntılar yakalamış olabilirlerdi belki de. Bütün bu araştırmalardan önemli bir sonuç çıkarmayı umuyordum. Ama bugün yapacaklarım akşamüstü Doktor Kuriç ile buluşmama kadar beni oyalayacaktı. Öte yandan geniş ovanın kenarındaki leylekleri de uyanırken yakalamak istiyordum. Gazeteleri ziyaretimiz hiçbir işe yaramadı. Rayko cinayetiyle ilgili makaleler bir ırkçı söylemler furyasından başka bir şey değildi. Markus Lazarevich haklıydı. Rayko cinayeti zihinleri sarsmıştı. Atkitno gazetesi Romlar arası hesaplaşma savını benimsiyordu. Makaleye göre iki toplayıcı klanı bir bölge için kapışmışlardı. Makale sonunda Romlara karşı bir iddianameye dönüşüyor. Son birkaç ayda Sliven'i sarsan ve Çingenelerin başrollerini paylaştıkları bir dizi skandalı hatırlatıyordu. Kısacası Rayko cinayeti bu skandalların en önemlisi, zirvesiydi. Çingenelerin ormanları savaş alanına çevirmelerine, Bulgar köylüleri özellikle de gezmeye gelen çocukları için tehlikeli bir yere dönüştürmelerine izin verilmemeliydi. Marcel bir taraftan makaleyi çeviriyor, bir yandan da öfkeden köpürüyordu. Muhalefet Partisi, UDF'nin başlıca yayın organı Kutba ise daha çok batıl inançlar üzerinde duruyor, makale ipucu bulunmamasına değiniyor ve büyücülük, sihirbazlık üzerine dayandırılmış bir varsayımlar dizisi gerçekleşiyordu. Bu varsayımlara göre Rayko bir hata işlemişti. Cezalandırılması için yüreği sökülmüş ve bir yırtıcının acımasızlığına teslim edilmişti. Sonunda da makale cehennemi bir üslupla Sliven halkını uyarıyor, gerçekten şeytani bir güruha dönüşmüş çingenelere karşı dikkatli olmayı öğütlüyordu. Avcılar Birliği oldukça kısa bir yazıda Rom vahşetinin bir tarihçesini sunuyordu. Kundaklanmış evler, cinayetler, hırsızlıklar, kavgalar ve benzeri haydutluklar oldukça eleştirel bir üslupla sıralanıyor, iş çingenelerin yamyamlığına kadar götürülüyordu. Yazar, görüşünü desteklemek için çingenelerin 19. yüzyılda insan eti yemekle suçlandıkları Macaristan'daki bir olayı örnek veriyordu. "Burada söylemedikleri Romların o suçlamalardan aklandıkları," diye haykırdı Marcel. "Üstelik geç kalmış bir aklamaydı bu. Çünkü yüzden fazla çingene bataklıkların dibinde linç edilmişti." Bu kadarı fazlaydı. Manius eski matbaada kükrüyordu. Avaz avaz bağırarak başyazarı çağırdı. Eline geçen kağıt tomarlarını fırlattı. Mürekkebi devirdi. Arşivleri taramamıza izin veren yaşlı adamı sarstı. Güçlükle de olsa onu yatıştırmayı başardım. Matbaadan çıktık. Yata hiçbir şey anlamamış peşimizden geliyordu. Sliven garı yakınlarında prefabrik bir büfe görüp birer Türk kahvesi içmeyi önerdim. Marcel yarım saat boyunca Romani homurdandı. Sonunda sakinleşti. Arkamızda çingeneler yırtıcı hayvan sessizliğiyle yavaş yavaş badem yiyorlardı. Marcel bayramlık ağzını açarak laf attı. Romlar gülümsedi. Sonra cevap verdiler. Birazdan Marcel kahkahalar atmaya başladı. Neşesi geri gelir gibiydi. Saat 10'du. Yol arkadaşıma rota değiştirerek ovayı arşınlamayı, leylekleri aramayı önerdim. Marcel heyecanla kabul etti. Karakterini daha iyi tanımaya başlamıştım. Manius de göçebeydi. Sadece mekanda değil, zaman içinde de göçebe. Sadece şimdiyi yaşıyordu. Kafasında bir andan diğerine olan değişiklik belirgin ve köklüydü. Önce bağların arasından geçtik. Kalabalık bir Romni grubu çardakların üzerine eğilmiş üzüm koparıyordu. Havada ağır bir üzüm kokusu vardı. Biz geçerken kadınlar doğruluyor, bizi selamlıyorlardı. Hep aynı koyu ve mat suratlar. Üzerinde hep aynı canlı ve renkli paçavralar. İçlerinden bazıları tırnaklarını kıpkırmızı boyamıştı. Sonra ara sıra çiçekli bir ağaca rastladığımız ıssız ve kocaman ovaya girdik. Ama diri otların arasında en çok görünen parlak ve siyah bataklık izleriydi. Birden beyazımsı uzun bir zirve görüntüyü böldü. "İşte oradalar," diye mırıldandım. Marcel dürbünümü alıp sürüye çevirdi. Hemen ardından sağdaki bir patikayı göstererek "Buraya sap," dedi. Çamurlu karığa daldım. Yavaşça leyleklere yaklaşıyorduk. Orada yüzlercesi vardı. Bir ayaklarının üzerinde dimdik, uyuşuk, sessiz. "Motoru durdur," diye fısıldadı Marcel. Arabadan inip ilerledik. Kuşlardan birkaçı ürperdi, kanatlarını çırptı, sonra havalandı. Durduk. 30 saniye. 1 dakika. Kuşlar eski düzenlerine döndüler. Gagalarıyla toprağı karıştırdılar. Narince yürümeye devam ettiler. Yeniden birkaç adım attık. Kuşlar 30 metre ötemizdeydi. Marcel, "Duralım," dedi. "Daha fazla ilerleyemeyiz." Dürbünümü alıp leylekleri incelemeye koyuldum. Hiç hiçbirinde halka yoktu. Öğleye doğru Mari'nin düzlüğüne vardık. Romlar bizi daha sıcak karşıladılar. Mari'nin karısı Ayçiçekli Sultana, Mermet'in karısı burnu kemerli Zaynepo, elleri belinde kızıl saçlı kadın Costa'nın kadını Katio, Rayko'nun dul karısı Mariana, 3 aylık bebeği Denke'yi uyutmaya çalışıyordu. Güneş yükselmişti. Çalılıklardan böceklerin hareketleriyle tetiklenmiş bir ses yükseliyordu. "Cesedi bulan her kimse onunla görüşmek istiyorum," dedim. Marcel yüzünü buruşturdu, yine de isteğimi çevirdi. Bu kez Marin bana iğrenircesine baktı, sonra da Mermet'i çağırdı. Cildi kahverengi, sivri yüzü parıltılı, perçemlerinin altına gömülü bir dev. Gevezelik etmeye niyeti yok gibiydi. Küçük bir dal parçası koparıp dalgınca dişlemeye koyuldu. Bu arada birkaç kelime etti. "Anlatacak bir şey yok," diye çevirdi Marcel. Mermet, Rayko'yu ormanda bulmuş. Tüm aile onu aramak için ormana dağılmış. Mermet, hiç kimsenin girmediği bölgeye girmiş. Cesedi orada bulmuş. "Tam olarak nerede? Bir açıklıkta mı? Çalıların arasında mı?" Marcel sorumu çevirdi. Mermet cevap verdi. Manius anlattı. "Bir açıklıkta. Otlar sanki düzlenmiş gibi. Kısacıkmış." "O otların üzerinde hiç iz yok muymuş?" "Yokmuş." "Ya çevrede? Ayak izi, tekerlek izi?" "Yokmuş. Açıklık ormanın çok içlerinde. Bir arabanın giremeyeceği bir yerde." "Ya ceset?" diye devam ettim. "Ceset nasılmış? Rayko boğuşmuş mu?" "Söylemesi güç," diye cevap verdi Marcel. Mermet'in söylediklerini dinledikten sonra. "Kolu göğsüne yapışık yatıyormuş. Derisi her yönden kesikmiş. Bağırsakları buradan." Parantez içinde Mermet kalbini gösteriyordu. "Başlayan kahverengimsi bir yaradan dökülüyormuş. Tuhaf olan yüzüymüş. İkiye bölünmüş gibi. Gözler fal taşı gibi açık. Bembeyaz. Korku dolu. Ağzı kapalı. Rahat. Dudakları gevşek." "Hepsi bu mu? Şaşırtıcı başka bir şey?" "Yok." Mermet dal parçasını geveleyerek birkaç saniye sustu. Sonra bir şeyler ekledi. "Bir gün önce büyük bir fırtına çıkmış olmalı. Çünkü o bölgedeki bütün ağaçlar yatmış. Dalları ve yaprakları dört bir yana savrulmuş." "Son bir soru. Rayko sana hiçbir şeyden söz etmedi mi? Bir şeyler bulduğunu anlatmadı mı? Bir şeylerden çekinir gibi miydi?" Mermet, Marcel'in sesiyle son noktayı koydu. "Onu 2 ay boyunca kimse görmemişti." Bütün bu ayrıntıları defterime yazıp Mermet'e teşekkür ettim. Usulca başını salladı. Önüne bir çanak süt konmuş bir kurda benziyordu. Kampa döndük. Çocuklar arabanın radyosunda kasetlerini dinlemek istiyorlardı. Göz açıp kapayıncaya kadar açık kapılı Volkswagen, klarnetlerin, akardiyon ve dümbeleklerin birbiriyle yarıştığı bir çingene orkestrasına döndü. Biraz şaşırmıştım. Herkes gibi ben de çingene müziğinin kemandan oluştuğunu sanıyordum. Bu tiz sesler daha çok bir derviş raksının büyüleyici özelliklerini andırıyordu. Sultana bize Türk kahvesi sundu. Dibi telveli, acı bir içecek. Elimdeki fincanı dudaklarımın ucuna dokundurdum. Marcel gerçek bir uzman gibi küçük yudumlar alıyor, bir yandan da ayçiçekli kadınla sohbet ediyordu. Bana kahveden, pişirilme yönteminden falan bahsediyormuş gibi geldi. Marcel sonra fincanını çevirip birkaç dakika bekledi. Sonra da uzman gözüyle dibini inceledi. Sultana'nın yardımıyla yorumlar yaptı. O zaman kahve falının yöntemlerinden bahsettiklerini anladım. Bense gergin, etrafa küçük gülücükler dağıtıyordum. Marin ve öbürleri için Rayko'nun ölümü geçmişte kalmıştı. Parantez içinde Marcel bir yılın sonunda ölünün adının özgürlüğüne kavuştuğunu anlatmıştı. O zaman adı yeni doğmuş bir bebeğe verilebilir. Bir ziyafet düzenlenip ölünün ruhu kardeşlerinin düşüne girmeye son verdiğinden rahatça uyunabilir. Oysa benim için bu ölüm tam tersine şimdiyi parçalıyordu. Kuşkusuz geleceği de. Öğleden sonra 2'de bulutlar geri dönmüştü. Akşama doğru Sofya'da Milan Kuriç'le buluşabilmek için yola koyulmamız gerekiyordu. Kumpanyayı selamladık, gülücükler ve sarılmalarla onlardan ayrıldık. Yolda Sliven Banliyösü'nden geçtik. Şurada, burada, araba enkazlarının yattığı toprak yollarla bölünmüş tozlu teneke mahalleleri. Yavaşladım. "Burada çok dostum var," dedi Marcel. "Yine de sana bunu yapmak istemem. Gidelim." Asfaltın kenarındaki çocuklar geçişimizi selamladılar. Yalın ayak dolaşıyorlardı. Yüzleri kirli, saçları pislik içindeydi. Hızlandım. Birkaç saniye sonra sessizliği bozdum. "Söyle bana Marcel, Rom çocukları neden bu kadar pis?" "Boş vermişlik falan değil Louis. Bu eski bir gelenek. Romlara göre çocuk o kadar güzel bir yaratıktır ki nazar değdirmeye hazır yetişkinlerin ilgisini çeker. Onun için hiç yıkanmazlar. Bir çeşit gerçeği peçeleme. Güzelliklerini ve saflıklarını başka gözlerden saklamak için."